Ayrım 20.
Böylece 17. yüzyılda başlayan güçlü atılım sürmüş, böylece tüm Fransız edebiyatı 300 yıl boyunca tiyatro dışındaki tüm dallarında dünya düşünce tarihini hem yaratma teknikleriyle hem yöneldiği insan araştırmasıyla derinden etkilemiştir. Tiyatroda belli bir geri kalış gözlemlenmiş, Molière'in açtığı yoldan ilerleyenler onun kadar güçlü olmayı başaramamıştır. 17. yüzyılda büyük bir atılım gösteren trajedi, zamanla tam anlamında donarken komedi iyiden iyiye dağılmıştır. Racine'i izleyen trajedi yazarları, trajedi yapay ve tatsız, insanın hiçbir yanını doğru dürüst ortaya koymayan bir gösteri durumuna getirmişlerdir. Voltaire'in Zaire ve Merop'u trajediye hiçbir şey katmazken, Lesage'ın Tukares'i 1709, Marivaux'un Le Jeu de l'Amour et du Hasard'ı, Aşk ve Kısmet Oyunu 1730, gününde büyük ilgi görmüş olmakla birlikte soluğunu gelecek zamanlara ulaştıramamıştır. Tiyatro alanının en büyük adlarından biri, bugün oyunları dünyanın büyük merkezlerinde sık sık sahneye konan Jean Giraudot'dur. 1882-1944. Giraudot, École Normale Supérieure'de Alman kültürü alanında uzmanlaşmış, resmi görevleriyle yazarlık mesleğini bir arada yürüterek önemli yapıtlar vermiş bir kültür adamıdır. Yapıtlarında Almanya ile ilgili belirlemelere rastlanması onun bu kültüre bağlılığından gelir. Ona göre Fransa ve Almanya terimleri coğrafi terimler olmaktan çok ahlaki terimlerdir. Almanya toplumsal ve insani bir girişim değil, şiirsel ve şeytani bir büyüdür der Giraudot. O hem yeni yaşam biçimlerini yansıtmış, hem Amfitryon gibi La Guerre de Troie n'aura pas lieu, Truva Savaşı olmayacak gibi, Elektra gibi oyunlarında eski konuları işlemiştir, ayrıca kutsal kitaptan konulara da yer vermiştir. Bu arada komedilerde kaleme almıştır. O her şeyden önce trajediyi yenileştirmiş bir edebiyat ustasıdır. Racine trajedisiyle ilgili incelemeler de yazmıştır. Trajedilerinde yenilikçi bir tutum alırken bu sanatı eski takıntılarından ya da katı kurallarından kurtarmıştır. Giraudot oyunlarında olduğu gibi romanlarında da tam anlamında bir insancı olarak görünür. Onda her şey insan içindir, insanla büyük ve önemlidir. Giraudot bu insancılığını her zaman yumuşak, ılık, hafif duygulu bir anlatımla dışlaştırır. Onda hiçbir tutum, hiçbir görüş sert çizgilerle konmaz. Tiyatroda başka büyük adlar da yetişti. Simgeci bir anlayış içinde ilgi çekici yapıtlar veren, oyunlarıyla olduğu kadar şiirleriyle de tanınan Paul Claudel 1868-1955, aşırı duygucu bir simgeciliği şiirlerinde de oyunlarında da etkin kılan Maurice Maeterlinck 1862-1949, duygucu manzum dramı Cyrano de Bergerac'la dünya çapında ün yapan Edmond Rostand 1868-1918, romanlarıyla da oldukça ilgi çekmiş olan Jules Romain 1885-1972, dünyayı ve insanı kötümser bir bakışla ele alan, bu arada çağdaş para ilişkilerine insanı küçültücü, insan onurunu zorlayıcı, dünyayı zengin ve yoksul diye ikiye bölücü özellikleri yüzünden yoğun eleştirel getiren Jean Anouilh, doğumu 1910, oyunlarında bazen din dışı, bazen dinci tutumlar alan, kişilerinin yaşarlıklı olmasına özen gösteren, romanlarıyla da tanınan Henri de Montherlant 1896-1972, eski tiyatro geleneğine karşı çıkarak kendi özgü bir mantık düzeni içinde ya da saçmanın desteğinde insanın temel sorunlarını ele alan, bir ruh ayrıştırmacısı gibi bilinmezin gizlerine yönelen Eugénie Ionesco, doğumu 1912, kötümser bir anlayışla bunalımlı insanın, dünyada iğreti gibi duran insanın sorunlarını dile getiren Samuel Beckett, 1906-1989, daha yenilerden Jean Genet, 1910-1986, Arthur Adamow, 1908-1970, Boris Vian, 1921-1960, yeni Fransız tiyatrosunun önde gelen adlarıdır. Bu yazarların oyunları dünya tiyatrolarında sık sık sergilenmekte ve tüm halkın olmasa da aydın diyebileceğimiz belli bir kesimin ilgisini çekmektedir. Yeni adlar ve son görünüm. Bu yeni dönemde roman alanında Raymond Radiguet 1903-1923, Jacques Chardonnay 1884-1968, Marcel Arlan 1899-1986, Jacques de Lacretel 1888-1985, François Mauriac 1885-1970, Georges Bernanos 1888-1948, Julien Grin doğumu 1900, André Malraux 1901-1976, Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944, Henri Barbusse 1873-1935, Louis Ferdinand Sedin 1894-1961, Georges Simenon 1903-1989, Jean Giono 1895-1970, Colette 1873-1954, André Mauroy 1885-1967, Marcel Aimé 1902-1967, Elsa Triolé 1896-1970, varoluşçuların tiyatrocu filozoflarından Jean-Paul Sartre, Albert Camus, varoluşçu düşünür Simone de Beauvoir 1908-1986, gerçeküstücülerden Roger Vaillant 1907-1965, daha yenilerden Raymond Queneau 1915-1976, Marguerite Duras doğumu 1914, Nathalie Sarraute doğumu 1902, Alain Robbe Girille doğumu 1922, Michel Buteau doğumu 1926, tüm dünyada okuru olan kişiler oldular. Şiirde yenilerden Jacques Prévert 1900-1977, René Char 1907-1988, Francis Pong 1899-1988, Henri Michaux 1899-1984, Jean Bousquet 1897-1950, Yves Bonnefoy doğumu 1923, Pierre Janjou 1887-1976 ünlüler arasındadır. Böylece Fransız edebiyatı tüm dünya edebiyatları içinde dünya düşünce tarihini en çok etkileyen edebiyat oldu. Pek çok ülke okuru ve edebiyatçısı, sanatseveri ve sanatçısı bu edebiyatın burada üstünde durduğumuz ya da yalnızca adını andığımız hemen bütün kalburüstü kişilerini okudu, sindirdi, hatta onlarla duyuş ve düşünüş benzerlikleri olsun istedi. Yeni çağla yaşama doğan dünyalı filozof ve sanatçıların, Descartes'lerin, Molière'lerin, Diderot'ların, Rousseau'ların izinde felsefenin ya da genel olarak ussal düşüncenin edebiyata, edebiyatın da baskı tekniklerinde ve iletişim araçlarındaki, bu arada iletişim düzenindeki baş döndürücü gelişmenin de etkisiyle tabana doğru geniş alanlara yayılmasıydı bu. Bu alanda elbet öbür ileri ülke edebiyatları da belli bir etkinlik ve yaygınlık kazandı, ölümsüz kişiler var etti. Ama ne olursa olsun Fransız edebiyatının zaferi öbürlerininkinden daha belirleyicidir. Bugüne kadar bu edebiyat insan araştırmasında felsefe kadar ağırlıklı oldu. Bu yayılımda, bu etkilemede elbet modaların gücü de oldukça belirleyicidir. Özellikle gerçeküstücülük gibi, varoluşçuluk gibi akımlar tüm ülkeler aydınlarını, hatta az gelişmiş ülkeler aydınlarını belki gereğinden çok etkiledi. Ancak modalarda sonunda belli bir gereksinimi karşılayan düşünce devinimleriyle ilgiliydi ve bir takım gereksinimleri karşıladığı içindir ki tam anlamında geçici ya da kalıcı bir evrensellik kazandı. Moda rüzgarlarının dinmesiyle geriye kalacak olan şey bir Balzac, bir Baudelaire, bir Jit kalıtı küçümsenemeyecek ölçülerde ağırlıklıdır. Öbür edebiyatlarda insan araştırması, Alman edebiyatının gelişimi. Estetik açıdan ve insan araştırması yönünden Alman edebiyatında ilk büyük gelişim 18. yüzyıl ortalarında, hatta 18. yüzyıl ortalarını biraz geçerek olmuştur. Bu dönem Alman dilinin Latinceye baskın çıkmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde edebiyat alanındaki gelişimler elbette ticaretin büyük ölçüde gelişimine, Alman burjuvasının artan zenginliğine bağlı olmuştur. Fransa ve İngiltere'nin kültür yaşamındaki atılımlarda söz konusu gelişime yardım etmiştir. Kardeşlerinden ya da komşularından her bakımdan geri olan Almanya ya da Prusya dış etkilere son derece açıktı. Özellikle Fransa'dan esen rüzgarların çokça etkisi altında kalıyordu. Tüm 17. yüzyıl Alman yazarları İspanyol tiyatrosunun, Fransız tiyatrosunun ve romanının kötü öykünmecileri olmaktan öteye gidemediler. 18. yüzyıl Alman yazarları bu açığı kapamaya çalıştılar ve var güçleriyle ulusal bir edebiyat kurmaya yöneldiler. Ancak bu yönelimlerinde Fransız ve İngiliz etkisinden kendilerini kurtaramadılar. Descartes, Spinoza'yı Fransızca yazmak zorunda kalmış olan kendi filozofları Leibniz'i özümlemeye çalıştılar. Fransız devrimini hazırlayan aydınlanma devinimi Almanya'da benzer bir devinimin ortaya çıkmasını sağladı. Alman aydınlanması, Aufklärung, kafaları özgün düşüncelere açtı. Bu alışımlar içinde Johann Christ Gottsched 1700-1766 yazarlara ve şairlere güzelin kurallarını öğreten kitaplar yazdı. Büyük ölçüde Fransız yazarlarından etkilenen Gottsched, trajedilerde kaleme aldı. Leipzig'te bir arkadaşıyla düzenli bir tiyatro kurdu. Orada kendisinin ve karısının piyesleriyle Fransız yazarlarından çevirdiği piyesleri oynattı. Şiirde yenileşmenin öncüleri Bertolt Heinrich Brock 1680-1747 ve Frederick von Hagedorn 1708-1754 Fransız ve İngiliz şairlerinden, özellikle İngiliz şairlerinden etkilendiler. Johann Elias Schlegel 1719-1749 şiirlerinden çok tiyatro eleştirileriyle ve tiyatro tarihi çalışmalarıyla tanındı ve Shakespeare'i Almanya'da tanıttı. Christian Felix Weiss 1726-1804 komedilerinde Molière beğenisini yeni bir anlayışla yaşattı. Christoph Martin Wieland 1733-1813 seçmeci bir anlayış içinde birçok beğeniyi bir araya getiren, hem eskilerin hem Shakespeare'in hem Fransız sanatçılarının etkilerini taşıyan romanlar ve anlatılar, ayrıca felsefi ve siyasal denemeler kaleme aldı. Şiirler de yazan Wieland'ı kurduğu Der Tänzische Merkür 1733-1810 yeni Alman edebiyatın öncüsü oldu. Her alanda aydınlanmacı düşünceleri savundu. Bununla birlikte aydınlanmanın yasal kurucusu Frederick Nicolai'dir. 1733-1811 görüşleriyle bu akımı ya da tutumu yüreklendiren ve kurallaştıran Nicolai birçok aydınlanmacı düşünürü kurucusu oldu. Almanya Deutsche Bibliothek Genel Alman Kitaplığı adlı dergide topladı. Yergici romanlar da yazan kuramcı yayımcı Nikolay'ın bu romanlarından bugüne bir şey kalmamıştır. Gotthold, Ephraim Lessing ve öbür estetikçiler. En ateşli aydınlanmacılardan biri Gotthold Ephraim Lessing'dir. Bir papazın oğlu olan, papaz olmaya yanaşmayıp Berlin'de tiyatro yapıtları yazmaya koyulan, oyunlarında ve yazılarında Alman tiyatrosunu Fransız öykünmeciliğinden kurtararak özgün kılmaya çaba gösteren Lessing, hem dram alanında hem komedi alanında kısa zamanda ün yaptı ve Gottsched'in görüşleriyle çatıştı. Bu arada Shakespeare'i tek örnek diye belirleyerek onun yolundan gitmeye özen gösterdi. Fransız klasik tiyatrosunun Aristoteles'i iyi anlayamadığına inanıyor, gerçek tiyatro kaynağının Yunan düşüncesi ve Shakespeare olduğunu savunuyordu. Bununla birlikte Aristoteles'le ilgili çok az şey biliyordu. Çağ ve Alman ruhuna en yakın tiyatro ona göre Shakespeare tiyatrosuydu. Lessing, Corneille ve Racine'in tiyatro anlayışına karşıydı. Bununla birlikte Diderot'a bağlıydı ve onun yapıtlarını Almanca'ya çevirdi. Bu görüşleriyle Lessing Alman tiyatrosunu büyük İngiliz ustasının yetkin kalıtına bağlarken onu yok yere Fransız etkisinden koparıyordu. Lessing'in Shakespeare'i çok iyi tanıdığı da söylenemezdi. Lessing böylece bir yandan oyunlarıyla yeni yaşam değerlerini yansıtırken bir yandan da yazılarıyla özellikle estetik konusundaki denemeleriyle o günün ve geleceğin sanatını tartıştı. Die Erzung de Menschengeschlecht İnsan Kuşağının Eğitimi adlı özdeişler kitabında ahlak sorularına yöneldi, ahlak alanında görüşler hatta kurallar getirdi. Lessing'in bizim için önemli olan bir yanı da estetikle ilgili görüşleridir. 1756'da Berlin'de yayımladığı Lacun adlı çalışmasında Lessing, sanatla ve sanat ruh bilimiyle ilgili görüşler ortaya koydu, resimde, yontuda, edebiyatta güzel arayışının temellerini araştırdı. Buna göre her sanatın kendi işaretleri, belli anlatım araçları vardır. Söz sanatlarıyla biçim sanatlarında ya da daha genel olarak şiirle resimde bu araçlar birbirinden ayrıdır. Resim özel olarak uzamsal ögeyi kullanırken şiir zamansal ögeyi kullanır. Birinde yan yana geliş belirleyici olurken öbüründe ard arda geliş belirleyicidir. Yan yana gelen nesneler cisimlerdir, ard arda gelen nesneler de eylemlerdir. İşaretler şiirde ve resimde değişik değerler alır. Şiirde işaretler sözcüklerdir, sözcüklerde kaygan ve yapay şeylerdir. Plastik sanatlarda işaretler doğal şeylerdir. Şair sözcüklere bağımlı olmakla eylem durumundaki yaşamı yansıtmak için eğretilemeleri kullanır, ressamsa güzel cisimleri ya da güzel bedenleri yansıtmayı amaçlar. Lessing yapıtında çirkini bir estetik kategori olarak ele alır, güzeli uyumluyla çirkini uyumsuzlukla açıklar. Lessing'in bu görüşleri sanatlarda zamansal öge ile uzamsal ögenin ayrıştırılması bakımından önemli olmakla birlikte sanatları kalın duvarlarla ikiye ayırdığı için parçalı bir bakış getirir, böyle olmakla yanlışa düşürücü özellikler taşır. O zamanlar Alman yazarları belki de sanatla ilgili pek çok sorunla karşı karşıya bulundukları için estetik alanında ilgi çekici çalışmalar yaptılar. Alexander Gottlieb Baumgarten 1714-1762 estetiği yüzyıllardır bağımlısı olduğu metafizikten kurtarıp bilimsel kılmaya çalışan ilk kişi oldu. Baumgarten estetiği mantığın altında bir alan saydı ve estetikte mantıktaki yasalara benzer yasalar bulunup bulunmayacağını araştırdı. Estetikte yasa sorununu ilk olarak ortaya koymakla bu alanı bilimselleşme yoluna sokan Baumgarten onu mantığın küçük kız kardeş diye nitelendirdi ve güzelin yasalarını araştırmakla yükümlü kıldı. Buna göre estetik duyulur bilginin bilimi olacaktı. Baumgarten duyulardan gelen bilginin yetkinliğini düşüncelerle nesnelerin, düşüncelerle düşüncelerin, düşüncelerle işaretlerin bağdaşmasına bağladı. Filozof ayrıca şiirsel yaratının iç koşullarını inceledi. Sulzer 1720-1779 hazcı bir anlayışla estetiğin temel sorunlarını ele aldı. Duyulur haz, ahlaki haz, düşünsel haz olmak üzere üç çeşit haz belirledi ve güzeli düşünsel hazla bağladı. Ona göre güzel nesneler doğrudan doğruya anlığı ve imgelemi ilgilendiriyordu. Filozof estetiği sanat karşısında duyduğumuz duygularla ilgili inceleme saydı. Mose Mendelssohn 1729-1786 Baumgarten'in usçu kavrayışıyla İngilizlerin estetik süreçte duygu ve duyum belirleyici rol oynar görüşünü birleştirdi ya da daha doğrusu ayrı ayrı benimsedi. Winckelmann 1717-1768 bir filozof olmaktan çok sanat üzerine görüşler ortaya koyan bir düşünürdü. Özellikle Yunan sanatını inceledi. Sanatın organik bir yapı gösterdiğini, bunun için onu bir canlı varlık gibi ele almak gerektiğini bildirdi. Bu estetikçiler bu çalışmalarıyla Kant estetiğini hazırlayan kişiler oldular. Pietizm ve Sturm und Drang. Bu dönemde hızla gelişen usçu aydınlanmacı bakış açısına koşut olarak dinci gizemci bir pietizm akımı gelişti. Bu akımın önemli kişisi Friedrich Gottlieb Klopstock'tur. İnançlı bir Luterci aydın olan Klopstock, 18. yüzyıl Alman şiirinin en yetkin örneklerini verdi. Şair 1748-1773 arasında parça parça yayımlanan ve İsa peygamberin ölümünü ve dirilişini anlatan Der Messias, Mesih adlı şiiriyle büyük ilgi topladı ve gelişmekte olan Alman diline yeni anlatım olanakları kazandırdı. Duygulu ya da duygucu yanıyla şiirlerinde tunturaklı bir anlatımı sürdürmekle birlikte Klopstock, ulusunun ve toprağının özelliklerini, doğayı ve erdemi, aşkı ve dostluğu dile getirişindeki başarıyla ölümsüzlüğe ulaştı. Klopstock yalnız Mesih'le değil, yurt sevgisiyle dolu öbür duygulu şiirleriyle de genç kuşağın peygamberi durumuna geldi. İngiliz şairi Milton'dan esinlenen üslubunda müziği etkin kılarken bu hava içinde doğaüstünün çekiciliğini duyurdu. Klopstock oyunlar da yazdı. Bu oyunlarında dinsel konuları olduğu kadar eski Alman efsanelerine de ağırlık verdi. Ancak Klopstock'un piyesleri sahneye konulabilecek yapıda olmadığından çok çabuk unutuldu. Doğanın yüceltilmesi. 1770'e doğru Almanya'da Sturm und Drang diye anılan bir edebiyat devinimi gerçekleşti. Sturm und Drang, Klinger'in 1752-1831 bir piyesinin adıydı ve fırtına ve atılım anlamına geliyordu. 1750 kuşağı diye adlandırılan genç insanların estirdiği bu fırtına 15 yıl kadar sürdü ve 18. yüzyılın Alman edebiyatını, hatta tüm kültür yaşamını etkiledi. Ayrıca parça parça bütün Almanya'ya yayıldı. Kuzeydoğu'dan koptu, Strasbourg'u birbirine kattı, Goethe ile Frankfurt'a, Schiller ile Schwaben'e yayıldı. Sturm und Drang, aydınlanma düşüncesiyle gelen usçu ve kuralcı klasik bakış açısına karşı durmakla başladı. Bunda başlangıçta piyetistlerin duygusallığa ve bireyselliğe ağırlık veren öznelci tutumları da çok etkili oldu. Piyetistlerde dinsel değerler egemendi, duygusal ve tümüyle bireysel, çok az dogmacı, ancak her türlü eleştiriye yabancı, arı iç döküşten ve coşkudan kurulmuş dinsel değerler egemendi. Sturm und Drang, ilk filozofları dogmadan kurtulmuş ama usun düşmanı olan din bilimcilerdi, dini korumaktan, onun şiirsel içeriğini, onun heyecan ve coşku gücünü, onun yazısını değil de ruhunu korumayı anlıyorlardı. Bianchi, Alman Edebiyatı Tarihi. Sturm und Drang'ın oluşmasında büyük etkilerden biri dışarıdan, Jean-Jacques Rousseau'nun doğaya bağlanma düşüncesinden ve Spinoza'nın hep tanrıcı görüşlerinden geliyordu. Belki de en büyük kaynak, duyguyla ve tutkuyla ilgili eğilimleri canla başla yaşatan, her zaman usçuluktan çok duyguculuğa yakın olmuş olan Alman ruhunun kendisiydi. Bir tür gizemci doğacılık olan Sturm und Drang, doğaya şairce ve inançla yönelişin, doğayı bilimsel olarak değil ve öznel olarak görüşün ve gösterişin savunusuydu.